Asrı Aşan Yalan, 1915.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun aziz dinleyicileri, Asrı Aşan Yalan 1915 programındaki yaklaşık 145 yıllık tarih yolculuğumuzun bugün 13. ve son bölümündeyiz. Programımıza ilk kez tesadüf edenler ya da 1770 yılındaki Mora isyanından başlayarak 1915 yılına kadar devam eden süreci baştan sona dinlemek isteyenler, programımızın tüm bölümlerine TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu internet sitesinin podcast sayfasından ulaşabilirler. 13. bölüme gelene kadar 1770 Mora isyanından başlayarak Balkanlar, Kafkaslar ve Karadeniz'in kuzeyinde katledilen, göçe zorlanan, göç yollarında hastalıktan ve açlıktan kırılan Osmanlı toplumunun Türk ve Müslüman unsurlarının tarihi gerçeklere dayanan tecrübelerini aktardık sizlere. Tüm bu olaylar silsilesi ve bu silsilenin inşa ettiği sebep-sonuç ilişkileri neticesinde 1915 yılına ve Tehcir Yasası'na gelindi. Türkiye'ye sözde soykırım iddialarını yönelten ülkelerin yetkililerinin herhangi birisinin Tripoliçe ve Navarin'deki Müslüman ve Yahudilerin katledilmelerinden, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Türk sivillerin Rus ordusu tarafından nasıl kalkan olarak kullanıldığından ya da 1876'daki Bulgar isyanı sırasında yok edilen Türk köylerinden bahsettiklerini duyamaz, göremez, okuyamazsınız. Burada iğneyi muhataplarımıza batırırken belki de kendi tarihimizin hakkını veremediğimiz ve yabancılara da yeterince anlatamadığımız için çuvaldızı da kendimize batırmalıyız. Biz şimdi 1914-1915 yıllarına dönelim ve bakalım bu tarihlerde Osmanlı Devleti'nde tehcir yasası ihtiyacını doğuran, bardağı taşıran hangi damlalar Batı başkentlerinin ikiyüzlü diplomasi musluklarından süzülerek Anadolu'da bir kan gölünün altyapısına hazırlamaktaydı. Geçmiş bölümlerde 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na son veren Berlin Anlaşması'nın içeriği itibariyle mühim bir kırılma noktası teşkil ettiğinin altını çizmiştik. Bu kırılma noktasının bugünlerimize de yansıyan hangi sonuçları oldu? Bunları kısaca hatırlayalım. İlk olarak Alman İmparatorluğu'nun talebiyle ve tabii ki hem Osmanlı topraklarında imtiyaz elde etmek için hem de Avrupa'daki rakipleriyle rekabet edebilmek için anlaşmaya dahil ettiği 61. maddeyle Anadolu'da bir Ermeni sorunu icat edildi. Alman İmparatorluğu'nun amacı Osmanlı toplumundaki gayrimüslimlerin hamiliğini aralarında bölüşmüş olan Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya ve İngiltere'ye karşı bir koz elde etmekti ve bu koz için Berlin yönetimi Ermeni toplumunu tespit etmişti. Ancak bu alanda kendisinin önemli bir rakibi vardı: Rus Çarlığı. İkinci nokta ise Berlin Anlaşması'nı takip eden 2 yıl içinde Hınçak ve Taşnak terör örgütlerinin ortaya çıkışı. İstanbul ve Anadolu'daki terör eylemlerinde yalnızca Türkleri değil, kendileriyle işbirliği yapmayan farklı mezheplere mensup Ermeni cemaatlerinin üyelerini de katlettiler. Bulgar ordusuyla Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusuyla Osmanlı ordusunu arkadan vuracak eylemlere giriştiler. Onların terör mirası 20. yüzyılın ikinci yarısında Asala ve Ermeni Devrimci Komandoları adlı terör örgütlerini doğurdu. Hem Sovyetler Birliği hem de Fransa tarafından korunup kollanan bu örgütler, Türk diplomatlarının, elçilik görevlilerinin ve ailelerinin yaşamlarına kastettiler. Bu terör mirası 24 Nisan 2023 günü Osmanlı Devlet adamları Cemal, Talat ve Said Halim Paşaları katleden cinayet şebekesinin nişanesi olarak Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Nemesis anıtıyla yaşatılmaya devam ediliyor. 1877-1878 savaşının ardından Doğu Akdeniz'de Osmanlı Devleti aleyhine oluşan jeopolitik durumdan faydalanan İngiliz İmparatorluğu, savaşta mağlup olan Osmanlı Devleti'ni Rusya'ya karşı koruma bahanesiyle Kıbrıs Adası'nın idaresini geçici olacağıyla sözüyle devraldı. Bu da Berlin Anlaşması'nın bugünümüzü etkileyen önemli üçüncü bir noktasıdır. İngiltere'nin Kıbrıs'taki varlığı, adadaki Rum toplumunun Mora isyanlarındaki katliamlardan ilham alarak bu defa adadaki Türkleri katlederek Enosis'i yani Kıbrıs'la Yunan anakarasını siyasi olarak birleştirme planlarının yürürlüğe konulmasına zemin hazırladı. Gelelim Berlin Anlaşması'nın Osmanlı Devleti'nin son günlerini etkileyen bir diğer sonucuna. Avrupa devletleri Berlin Anlaşması'nın sağladığı zeminde Balkanlarda gayrimüslim topluluklar için reform yapılması taleplerini Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmek amacıyla bir silah haline getirdiler. Zaman içinde Balkanlar için kabul edilen bu uygulamayı Filistin ve Anadolu topraklarına kadar genişleterek Osmanlı Devleti'nin tüm kamu yönetimi ve hukuk uygulamalarına müdahil olacak şartları yarattılar. Bir önceki bölümde bahsetmiştik. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları neticesinde Girit Adası, Ege Adaları ve Edirne-Selanik üzerinden Adriyatik Denizi'ne ulaşan koridoru yitirmesi de Rusya başta olmak üzere Avrupa devletlerine doğrudan Anadolu topraklarına ve buradaki en kalabalık ancak hiçbir noktada çoğunluk olmayan Hristiyan Ermeni cemaati üzerinden Osmanlı Devleti politikalarına müdahale etme imkanı sağladı. Rusya, Balkan Savaşları'na nokta koyan 1913 yılının Mayıs ayındaki Londra Anlaşması'nın mürekkebi kurumadan da harekete geçti. Sevgili dinleyiciler, 1913 yılının Eylül ayında başlayan baskı, 8 Şubat 1914 günü Yeniköy Anlaşması'nı ortaya çıkardı. Anlaşmaya Rusya Büyükelçisi Gulkeviç ile daha sonra Ermeni teröristler tarafından Roma'da katledilecek Sait Halim Paşa imza koydular. Anlaşmaya göre Doğu Anadolu vilayetlerinde bir takım reformlar yapılacaktı. Bu amaçla bölge ikiye bölünüyordu. Erzurum, Trabzon, Sivas ve Van birinci bölge, Bitlis, Harput ve Diyarbakır ikinci bölge olarak belirlendi. Bu bölgelere Avrupalı, bakınız sevgili dinleyiciler tekrar ediyorum, Avrupa vatandaşı genel müfettişler atanacak, bu kişiler bölgelerindeki kamu yöneticilerini, yargı görevlilerini ve jandarmayı denetleyebileceklerdi. Hatta emniyet kuvvetlerini yeterli bulmazlarsa Osmanlı askeri kuvvetleri bu Avrupalı genel müfettişlerin emrine tahsis edilecekti. Genel müfettişler gerekli gördükleri hallerde Osmanlı valileri ve memurları hakkında soruşturma açabileceklerdi. Genel müfettişlerin uygun görüp görmemelerine bağlı olarak zabıta ve jandarmaya eleman alımında Müslümanlarla gayrimüslimler arasında eşitlik ilkesi uygulanacaktı. Peki bakalım anlaşmanın imzalanmasını takiben bu müfettişlik görevlerine kimler getirilmiş? Osmanlı Devleti'nin kendisini Ruslara karşı koruyacağı ümidiyle İngiliz müfettişler talep etmesi Almanya ve Rusya ikilisi tarafından kabul görmemiş, sonuçta birinci bölge yani Trabzon, Erzurum, Sivas ve Van'ı kapsayan illere Hollanda sömürge memurlarından Westeneng, ikinci bölgeye ise Norveç ordusundan binbaşı Nikolas Hof müfettiş olarak görevlendirildiler. Sevgili dinleyiciler, uygulamaya konulan bu plan 1878 Berlin Anlaşması'nın ardından Kıbrıs Adası'nın İngiltere'ye bırakılmasını takiben izlenen yöntemin birebir kopyasıydı. Atanan Avrupalı müfettişler, müfettişten ziyade birer sömürge valisi gibi çalışacak, İngilizlerin Kıbrıs'ta Enosis'in taşlarını döşemeleri gibi bu müfettişlik makamları da reform ya da isterseniz ıslahat deyin, görünümü altında Doğu Anadolu ve Karadeniz'de bir Ermeni devletinin kurulmasının temellerini atacaklardı. Müfettişler Temmuz ayında Osmanlı topraklarına ulaştılar. Bu esnada 11 Haziran 1913 günü Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın suikast sonucu öldürülmesiyle İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidardaki gücü de artmıştı. İktidarı ellerinde toplayan Enver, Talat ve Cemal Paşalar, Yeniköy Anlaşması'nın yürürlüğe girmesini ellerinden geldiğince safsaklıyor, bu anlaşmayı önleme fikriyle muhtemeldir ki yaklaşan 1. Dünya Savaşı'na katılmayı çare olarak görüyorlardı. Nitekim 28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna ziyareti sırasında öldürülmesiyle Avrupa geneline yayılan gerilim, 21 Temmuz'da Osmanlı Devleti'ni seferberlik ilan etmek mecburiyetinde bıraktı. Böylece Yeniköy Anlaşması'yla dayatılan reformlar da askıya alınmış oldu. Tam da bu ortamda 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde bölgedeki durumu belgeleyen bir rapor için parantez açalım. Bitlis valisi Mustafa Bey ile Van valisi Tahsin Bey'in 17 Temmuz 1914'te İçişleri Bakanlığı'na şifreli telgrafla yolladıkları rapordaki şu verileri bundan sonraki kısımlar için aklımızda tutalım. Van vilayetinin 14 ilçesiyle toplam 225 bin nüfusunun 150 bin 500'ü Müslüman, 70 bini gayrimüslimdir. Bitlis vilayetinin 18 ilçesiyle toplam nüfusu 245 bindir. Bunların 170 bini Müslüman, 70 bini gayrimüslimdir. Yani Ermenilerin her iki ilde de çoğunluğu söz konusu değildir. Nitekim Hınçak ve Taşnak terör örgütleri de bu durumun farkındadırlar ve nüfus çoğunluğunu elde etmenin yolunun Balkanlarda olduğu gibi bölgedeki Türk ve Müslüman nüfusun katledilmesi ya da zorla göç ettirilmesinden geçtiğinin farkındadırlar. İngiliz istihbarat raporlarına göre henüz 1913 yılında yalnızca Van çevresinde sayıları 4000'i bulan Ermeni çeteciler faaliyetlerine başlamışlardı bile. Peki ilk hedefleri kim oldu dersiniz? Osmanlı Devleti'ne bağlı olduğu gerekçesiyle Van'ın Ermeni Belediye Başkanı Bedros Kapamacıyan. Kapamacıyan, Taşnak teröristi Aram Manukyan tarafından silahlı saldırıda öldürüldü. Manukyan daha sonra Van'da Osmanlı Devleti'ne karşı başlatılacak isyanın elebaşı olacak, işbirliği yaptığı Çarlık Rusyası ordusu Van'ı ele geçirdiğinde ise sözde Batı Ermenistan yönetiminin valisi ilan edilecekti. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişi, uzun süredir Anadolu'da yapılan isyan hazırlıklarının hızlanmasını da beraberinde getirdi. İlk olarak Karadeniz, Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Ermeniler ve Rumlar arasında seferberliğe karşı propaganda başladı. Osmanlı ordusuna katılmayan Rum ve Ermeniler, çetelere katılarak cephe gerisinde Osmanlı ordusunun lojistik hatlarına saldırıyor, sabotajlar düzenliyor, erkekleri askere gitmiş Türk köylerini yağmalıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin 30 Ekim 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na girmesinden yalnızca 11 gün sonra 11 Kasım 1914 günü Rus ordusu tarafından silahlandırılmış Ermeni gönüllü alayları Van'ın Başkale ve Saray ilçeleri istikametinde saldırıya geçmişlerdi. Van'daki Ermeniler ise Rus ordusunun takviye gönderebileceği uygun zamanı beklerken isyan için hazırlıklarını sürdürüyorlardı. Mart ayına kadar geçen sürede Van-İran yolu üzerindeki Ermeni manastırları müstahkem mevki haline getirilerek hem saldırı hem savunma için hazırlandı. Şehir içinde de hazırlıklar sürüyor, kentin kalesini ve Müslüman mahallelerini kuşatacak siperler kazılıyor, Rus ordusu kente ulaşana kadar yetecek gıda depolanıyordu. Bu isyan ve terör hareketlerinin vardığı noktayı anlamak açısından 1 Mart 1915 tarihli yani tehcir yasası yürürlüğe girmeden 3 ay önce İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile İngiliz Silahlı Kuvvetleri arasında geçen bir yazışmaya bakalım şimdi. Bu yazıya göre Ermeniler İngiltere ve Fransa'dan Anadolu'daki ayaklanmalarında kullanılmak üzere İskenderun'a silah ve cephane çıkarmalarını istiyorlardı. Rusya aracılığıyla İngiltere ve Fransa'ya ulaştırılan bu talep Çanakkale Savaşı ile aynı döneme denk geldiğinden karşılanamadı. 18 Mart 1915 günü Osmanlı ordusu Çanakkale Boğazı'nda İtilaf Devletleri donanmasına karşı zafer kazanırken, aynı gün Doğu Anadolu'da Ermeni terör hareketlerinde patlama yaşanıyordu. Van'ın Saray ilçesine bağlı Mahmudiye'de Müslümanlar katlediliyordu. 15 Nisan'da Çatak ve Bitlis'te isyanlar başladı. 20 Nisan'da Van isyanı için Ermeni çeteleri silahlarını ateşledi. Rus ordusunun da kente yaklaşması nedeniyle 16 Mayıs'ta Van'daki Müslümanların tahliyesi kararı alındı. İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Wangenheim, 17 Mayıs'ta Van'ın Rus ordusunun eline geçişini Berlin'e bildiren telgrafında 80 bin Müslümanın Bitlis istikametinde kaçmakta olduğunu yazdı. İşte Van ve Bitlis başta olmak üzere Doğu Anadolu'da Ermeni ve Rum çeteleri Rus ordusuyla işbirliği yapar ve bölgedeki Müslümanları katlederken 24 Nisan tarihinde Osmanlı Devleti çeşitli Ermeni örgütlerinin mensubu 2345 kişi için tutuklama kararı aldı. Bunlardan 500'ü Hınçak, 500'ü Taşnak ve geri kalanların pek çoğu isyanlara doğrudan destek veren Ramgavar Partisi üyeleriydi. Geçmiş bölümlerde aktardığımız gibi bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne sözde soykırım günü olarak dayatılmak istenen 24 Nisan gününün tarihi arka planında Van ve Bitlis çevresinde Müslümanları katletmeye başlamış terörizme karşı çare arayışı vardır. Bu arka planı tam olarak anlamak için yine 24 Nisan 1915 günü Washington'daki İngiltere Büyükelçisi Sir Spring Rice'dan İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çekilen telgrafa bakınız ne diyor. Rus Büyükelçisi İngiliz Büyükelçisine 1000 Ermeni gönüllünün Kilikya'daki operasyonlarda yani Çukurova görev almak üzere Kanada üzerinden cepheye gitmek istediklerini ve üniformalarıyla ulaşım ücretlerini de bu Ermenilerin kendileri karşılayacaklarını haber vermiştir. Tehcir yasasının yürürlüğe girmesinin ardından hazırlanmış olsa da şu İngiliz raporu da ibret vericidir. İngiliz albay Mark Skyes'tan Kahire'deki İngiliz kuvvetleri komutanı Sir John Maxwell'e, tarih 3 Ağustos 1915. Talimatlarınızın gereği olarak Bogos Paşa'nın sekreteri Malezyan ve Hınçak liderlerinden damat yanına dün görüştüm. Kıbrıs'ta yaklaşık 5000 Ermeni toplanacak ve Kuzey Suriye sahiline bir baskın için silahlandırılarak hazırlanacaklar. Bu kuvvet geçmişte Bulgar ve Türk ordularında hizmet etmiş 1500 kadar kişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi olarak bulunan ve askeri deneyimi yetersiz kişilerden oluşmaktadır. İngilizler Ermenilerden oluşan bu kuvvetin bir kısmını 50-60 kişilik gruplar halinde Hatay sahillerine çıkarmayı, Maraş ve Elbistan istikametinde harekete geçirerek geçmişte Makedonya'daki çeteler gibi kullanmayı planlamaktaydılar. Görüldüğü üzere tehdit Van ve Bitlis'le sınırlı değildi. Kahramanmaraş ve Maraş'a bağlı Zeytun'da Ermeni çeteleri isyan etmişti. Mısır'daki İngiliz karargahının 2 Mayıs 1915 tarihli askeri istihbarat bülteninde Zeytun ve Bitlis'teki Ermeni ayaklanmalarına dair ayrıntılı bilgiler yer almakta ve Osmanlı güvenlik güçlerinin cephe gerisinde bu ayaklanmalar nedeniyle ağır kayıplar verdiği ifade edilmektedir. Osmanlı ordusu 93 Harbi'nde yaşadığı dramın bir benzerini 37 yıl sonra bu defa Doğu Anadolu'da yine Rus ordusu karşısında yaşamaktaydı. Bir yandan cephede Rus saldırısını durdurmaya çalışıyor, bir yandan Ermeni çetelerinden kaçan sivillerin tahliyesini yürütüyor, onlara barınma ve yiyecek bulmaya gayret ediyordu. Ermeni toplumunun terör yanlısı unsurları ise 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin karşısında yer alan neredeyse devletlerin tümüyle ilişki kurmuş, onlar için gönüllü askerlik yapma, isyan çıkarma, Osmanlı ordusunu arkadan vurma, Türk ve Müslümanları katletmeye hazır olduklarını tüm dünyaya ilan etmişlerdi. İşte sevgili dinleyiciler, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne konmakta olan sözde soykırım iddialarının kanıtı olarak sunulmaya kalkılan tehcir yasası, Anadolu'yu Balkanlar gibi kana boğmaya kararlı bir zihniyete karşı yürürlüğe konmuş bir meşru müdafaa hamlesidir. Üstelik düşman ordularıyla işbirliği yapma ihtimali görülen toplulukların zorla da olsa yerlerinden taşınmaları esnasında mallarının tespiti için de gereken uygulamalar devreye sokulmuştur. Ayrıca yine bugün sözde soykırım iddialarıyla Türkiye'nin karşısına çıkanların iddia ettiği gibi tehcir uygulamasına dahil edilenlerin sayısı 1 milyonu bulmamıştır. Üstelik bu gerçeğin kaynakları arasında bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin Halep ve Mersin konsoloslukları da bulunmaktadır. Bu konsoloslukların 1916 yılına dair verdiği sayılar, Şam'dan Kilis'e, Cerablus'tan Halep'e kadar bir alana göç eden Ermenilerin sayısının 485 bin olduğunu teyit etmektedir. Evet, bu bilgilerle beraber Asrı Aşan Yalan 1915 programımızın sonuna geldik. 1 Haziran 1915'ten sonra yaşananlar, 1. Dünya Savaşı sonuna kadar Anadolu topraklarında yaşanan Ermeni terörünün boyutları bir başka çalışmanın konusu olabilir. O terörün vardığı noktayı hatırlatmak açısından sizlere 1. Kafkas Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın 10 Mart 1918 günü Erzurum'un Alaca köyünde karşılaştığı manzarayı anlattığı satırlarla vedaya yaklaşalım. Gözlem mevkiine hareketimden önce köyü dolaştım. Facianın en müthişi buradaydı. Süngülenmiş veya asılmış cesetlerin başındaki ağlaşma ve bağırışmalar insanın tüylerini ürpertiyordu. Süngülenmiş memedeki çocukları kucağına almış bazı analar saçlarını yoluyorlardı. Sanıyorum ki yeryüzünde bu kadar feci bir sahneyi gören gözler pek azdır. Biz bu kanlı manzaranın karşısında elem duymuş insanlardanız. İnsanların iyi duygulardan mahrum kalınca hayvanlardan daha vahşi bir mahluk olabileceklerini ibretle seyrettik. Burada sağ kalanlara birer gümüş mecidiye dağıttırdım ve aynı nasihatleri verdim, teselli ettim. Karargahımla birkaç gece köylerinde kalacağımı, fakat köylünün benim misafirim olarak iaşe edilebileceğini söyledim. Evet, 3 Mart 1918 günü Çarlık Rusyası'nın Osmanlı Devleti ile barış anlaşması yapmasına rağmen, 4 yıl önce Yeniköy Anlaşması ile ulaştıklarını zannettikleri devlet kurma hayallerinin ellerinden bir kez daha kaçtığını gören Ermeni çeteleri, arkalarında Kazım Karabekir Paşa'nın tasvir ettiği bu manzaraları bırakıyorlardı. Biz tarihten yapraklarla son sözümüzü söylerken programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına Asrı Aşan Yalan 1915 programını baştan sona takip eden tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.
Asrı Aşan Yalan 1915.